Ayrım 6. Baki kalan bu kubbede. Sayfa 122'de yine bir fotoğraf. Yakın dostları İzmirli Ayten Özbaş ile birlikte. Şan tiyatrosunda sahneden salona bakıldığında soldan ikinci sıranın başında iki koltuk vardır. Bu iki koltuk Münir Nurettin'in İstanbul Konservatuarı Türk Musikisi heyetinin şefi olarak 1953'ten 1974'e kadar verdiği her konserde aynı iki kişi tarafından işgal edilmiştir. Orhan Nasuhioğlu ve Meral Selçuk. Orhan Bey 8 yaşında izleyip İsmail Dede'nin Rast makamındaki Gözümde Daim Hayali Canasını okurken Münir Nurettin'in hiçbir konserini çok büyük bir engel olmadıkça hiç ama hiç kaçırmamıştır. Türk musikisine ve üstada olan hayranlığına hiç vefasızlık etmemiştir. Falih Rıfkı Atay Münir için Alaturka ve Alafranga'da ses boğazdan mı, göğüsten mi, nereden gelir pek bilemem. Fakat Münir Nurettin'in sesi doğrudan doğruya gönülden gelir. Bütün gönül sesleri gibi onu işitir ve duyuştan bağlanırız diye yazarken sanki Orhan Nasuhioğlu'nun üstada gönülden bağlanışını dile getirmiştir. Ve yazgı Orhan Bey'in karşısına eş olarak Meral Selçuk'un Amerikan Kız Koleji'nden ortaokul sıralarından beri en yakın arkadaşı olan Nihal'i çıkarmıştır. Orhan Nasuhioğlu böylece zaman içinde aileyle pek yakın ilişkiler kurabilmiş, üstadın yakın dostlarından biri olmuştur ve bize pek çok anı ve anekdot aktarmıştır. 30'lu yılların başı, Münir Nurettin'in hem adı hem de radyo sayesinde sesi artık herkes tarafından tanınıyor. Münir ve arkadaşları Boğaz'da, İstinye taraflarında bir kahvedeler. Her zamanki gibi müzik üstüne konuşuyorlar ve arada bir bazı şarkıları mırıldanıyorlar. Bir ara coşup bir şarkı okuyor Münir. Kahvede oturanlardan bir ihtiyar, "Yaşa be mübarek, sen Münir Nurettin misin?" diye bağırıyor. Münir Nurettin bunun üzerine bir şarkı daha okuyor. Bu kez ihtiyar adam ayağa kalkıyor ve büyük bir içtenlikle "Senin yanında Münir Nurettin halt etsin" diye bağırıyor bir kez daha. İşte kendini aşan bir ses. Ne demişti Hakkı Süha Gezgin? "Münir Nurettin Allah'ın sazıdır. Kul yapısı hiçbir musiki aleti, gırtlak dediğimiz yaradanın sazı kadar sıcak, dokunaklı, belagatlı, duygu ve mana dolu sesi veremez." Ve ne demişti sevgili dostu, İstanbul'u söz ve sesle birlikte yeniden yarattıkları Yahya Kemal? "Bu devirde yaşayan ihtiyar, orta yaşlı, genç vatandaşlar eski musikimizin bestelerini Münir Nurettin'den dinledikleri için talihlidirler." Bir başka sefer Münir Nurettin Şişli civarında bir bakkala girip alışveriş ediyor. Parasını ödemek üzere cüzdanını çıkardığında bakkal, "Ne olur üstadım" diyor. "Ben para istemiyorum. Tek bir şarkı okuyun da duyayım. Sonra isterseniz dükkanı götürün." İşte halkın anladığı ve sevdiği sanatçı. Bahtı iki türlü parlayan sanatkar vardır. Birini güzide kimseler takdir eder, halk anlamaz. İkincisini halk beğenir, memleketin münevverleri ona karşı istihfafla dudak büker diye yazmış Vanu. Münir Nurettin iki zıt kutbu birleştirebilmiş nadir bahtiyarlardandır. Ve 1966 yılında Münir Nurettin'in 50. sanat yılını kutlarken Behçet Kemal Çağlar tanımadığı, hoşlanmadığı Alaturka'yı onun sayesinde sevdiğini itiraf ediyor. "Ben Alaturka denilen tılsımlı dünyaya gözlerim kapalı, Münir Nurettin'in sesini izleye izleye bir uçtan son senelerde sokulabildim. Ondan önce kadınsız bir hayatın, anasonlu içki kokan çarpık mırıltısı diye piyasa musikisinden nefret duyardım. Üstelik birçoklarımız gibi haksız olarak bu damgamı bütün Alaturka musikiye vurmaya yeltenir, topuna birden dudak bükerdim. Harika bir Kalamış akşamıydı. Münir Nurettin kah mırıltı kah feryat halinde güzel sesinin ipek merdivenini göklere dayayarak bana Alaturka cenneti gezdirdi. O günden beri Itrileri, Dede Efendileri Sezer oldum, Arar oldum." Sayfa 126'da yine bir fotoğraf, 4 kişi. Münir Nurettin Behçet Kemal ile yazıyor. Behçet Kemal gibi birçok kişi Alaturka'yı onun sayesinde sever olduğu kadar yine birçok kişi de ondan feyz almıştır. Onun yetiştirdiği sanatçılar, onun gibi okumaya, onun gibi olmaya çalışanlar, bunu başaranlar ya da başaramayanlar elbette ki çok fazladır. Ama bir Necmi Rıza, bir Alaaddin Yavaşça ondan çok yararlanmış üstün yetenekli sanatçılardır. İnci Çayırlı ve Meral Uğurlu'yu da bizzat yetiştirmiştir. Bu iki sanatçı da onun tarz ve tavırlarını görmek mümkündür. Doktor Alaaddin Yavaşça, Türk musikisinde diksiyon onun şahsında açıklık ve önem kazandı. Ses kullanma ve nefes ayarlama yeteneklerini batı tekniği ile güçlendirdi, diyor ve ekliyor. Son 40 senede onun tesirinde kalmayan tek sanatkar yoktur desem, mübalağa etmemiş sayılırım. Münir Nurettin'in yalnızca okuduğu ve bestelediği söylenemez. O ayrıca Türk musikisi üstüne düşünmüş, yeni bir yorum getirmiş ve bu yeni yorumun kurumsallaşması için çaba harcamıştır. 26 Kanuni Evvel Aralık 1932 tarihli Cumhuriyet gazetesindeki röportaja bir göz atalım. Üstad şöyle demektedir. Dünyanın hiçbir musikisi tarif ile öğretilemez. İcra etmeden musikinin ruhunu değil ancak ölü kalıplarını anlamak mümkündür. Dinlemek de kafi değildir. Biz konservatuvarda musiki tarihi öğretmeni değil, bestekar yetiştireceğiz. Talebenin her iki musikinin ruhuna, Batı ve Türk ve ifadesine cidden vakıf olması lazımdır. Bizim musikinin metodik, ilmi bir kıymeti olduğuna kimse kani değildir. Mevcut icrakarlarımızın çoğu, kulaktan dolma, sathi bir musiki terbiyesi ile ve alelacele birkaç şarkı çalıp okumasını öğrenerek ortaya atılıyorlar. Türk musikisini temsile kalkıyorlar. Onun için herkes musikimizin fena tarafını görüyor. Onu bir meyhane musikisi olarak telakki ediyor. Bir kaide vardır. Her musikide eserlerin kıymeti kadar icrakarlar da rol oynarlar. Beethoven'ın bir senfonisini kötü bir sanatkarın eline veriniz. Onu kasap havasına döndürür. Meyhane musikisi derecesine düşürür. Nitekim meyhanelerde dedenin şarkılarını çaldıkları vakit bu felaketle karşılaşırsınız. Meyhanelerde çalınan müzikle milli musikimizin hiç alakası yoktur. Bir musiki ancak konser salonunda dinlenerek tenkit edilir. Yaklaşık 20 yıl sonra Ses Dergisi'nin yazarı Hilmi Rite aynı düşüncelerini aktaracaktır. Hiç şüphe yok ki Türk musikisini ayakta tutmak bakımından Türk musikisi icra heyetinin rolü çok mühim olmakla beraber, buna eşit olarak yalnız nazari sahada değil, ameli olarak da icrakar yetiştirme yoluna gidilmesi çok zorunludur. Zira gerek saz, gerekse ses elemanları bir mektep havası içinde yetiştirilmediği takdirde, antika eserler gibi Türk musikisinin sanat eserleri de nota üzerinde kalmaya mahkumdur. Bunun için aynı zamanda büyük şehirlerde de birer şubesi olmak kaydıyla Türk Musikisi Enstitüsü açılması zaruridir. Türk musikisini kurtarmak, sanat havası içinde icra etmek ve yaşatmak istiyorsak, bunu realite yapma zamanı gelmiştir ve hatta geçmektedir. 20 yıla yakın süre daha geçiyor ve bakıyoruz, 23 Kasım 1970 tarihli Milliyet Gazetesi'nde Abdi İpekçi'nin her hafta bir sohbet köşesinde aynı görüşleri hiç değiştirmeden bir kez daha dile getirmiş. Bu sayfada yine bir fotoğraf var. Münir Nurettin 35. sanat yılını kutlarken Topkapı Sarayı'nda kızı Meral Selçuk ile birlikte verdiği bir konserde. Kemanda Sadi Işılay, utta Yorgo Bacanos var. Sayfa 130'da da yine bir fotoğraf. Münir Nurettin 35. sanat yılını kutlarken Topkapı Sarayı. Efendim, birinci planda bu işi resmen ele almak lazım. Yani Türk musikisinin mevcudiyetini kabul etmek lazım. Bana göre ilk planda yapılması gereken birinci mesele, hükümetin resmen yardımıyla ya da memleketin zengin insanlarının her memlekette olduğu gibi sanatı himaye dolayısıyla muhtelif yerlerde musiki enstitüleri açmak suretiyle asıl öz musikimizin kulaklara aşılanmasıdır. Bakınız mesela bizim belediye konservatuvarında, ben orada aşağı yukarı 17 senedir şef olarak bulunuyorum. Verdiğimiz konserleri halk 20 yıldan beri sevgiyle gelip dinliyor, kabul ediyorlar. Orada ne piyasa musikisi çalıyoruz ne de ucuz eserler. Tamamen klasik, aynı zamanda romantik eserler. İyi bestekarların eserlerini seve seve dinliyorlar. Bunları İzmir'de, Adana'da, Erzurum'da, memleketin 5-6 yerinde böyle icra eden heyetler olsa, konserler verilse, bu da ancak devletin desteğiyle olur. Hatta nazari olarak okullarda dersler de verilse, nasıl Avrupa'da Mozart şudur, Bach budur diye öğretiliyor, bir Türk mektebinde niçin Dede Efendi'den, Itri'den bahsedilmesin? Gerçekten de ısrarlı ve yorulmaz bir savaşçıydı Münir Nurettin. Cemil Gökçe'nin anlatımıyla, musikimizde yaptığı çok değerli bir operasyonla okuma stilimizde çok güzel bir tavır ve şekil yaratmıştı. İstanbul Konservatuvarı'nda uzun yıllar bu dersleri vererek birçok öğrencinin yetişmesine hizmet etmişti. Eskilerin okuma tavrını bir kenara iterek yarattığı stil, musikimize yeni bir renk, hayat ve erişilmesi güç bir güzellik getirmişti. Eskilerin hayranlık duydukları hafızların gazelleri, üstadın yarattığı yepyeni ve apayrı stil karşısında sönüp gitmişlerdi. Ve Doktor Osman Şevki Uludağ, eskilerden söz ederken şöyle diyordu. Son yarım yüzyıllık meşhur hanendelerin hayalleri gözlerimin önünden geçiyor. İşte Hafız Osman, kalın ve tatlı sesiyle okuyor. Dik perdelere çıktıkça yüzünün çizgileri kırışıyor. Ve Hafız Aşir çok güçlükle okuyor. Her ikisinin sesleri de bir Boğaziçi yalısında, mehtap alemi esnasında birbiriyle yarış ediyorlar. Yalının istimbotuna binerek boğaz suları üstünde yaldızlı karanlıklara dalıyorlarken, bunlardan biri elini şakağına atarak gazel okuyor. Devrin en güzel, en kıvrak ve çok sevilen bir sesine malik olan Hafız Sami'yi düşünüyorum. İstanbul'un yanıp tutuştuğu bu ses, perde perde yükselirken hasıl ettiği dalgalar sinir cümlesi üzerinde tarif edilemez tesirler bırakıyor. Fakat onun sevimli yüzü okurken kırışmaya başlar, perdeler yükseldikçe gözleri kapanır, ağız fazla çarpılır, düzgün çehresinin cildi karmakarışık olurdu. Piyasa okuyucularının en şöhretlisi Karakaş'ı gözlerimin önünde canlandırıyorum. Onu kış mevsimlerinde, divan yolunda Arif'in kıraathanesinde, devrin en seçkin salcıları ile birlikte okurken hatırlıyorum. O okuyacağı faslın bestesine başladığı zaman zeki gözleri ışıldar, çenesi göğsüne dayanır gibi bir tavır alır, çehresi biraz kızarır ve dudakları büyürdü. O devirde güzel okuyanlar şüphesiz bunlardan ibaret değildi. Mesela Nedim, Kaşı Yarık Hüsamettin Beyler gibi hakikaten büyük ve kıymetli okuyucular çoktu. Ama Münir'in sesi ifade bakımından kıymetli olmakla beraber sanatı temsil bakımından da eşsizdir. Zorlanmayan hançere, buruşturulmayan çehre, çarpılmayan ağız ve neticede sanat eserinin sanat olarak temsili Münir'e nasip olmuştur. Münir Nurettin Selçuk, memleketimizde konserlere başka bir ciddiyet veren insandır. Meysiz, musiki dinlememiş olanlar, eski zamanlarda musiki başlamazdan önce sigaraların söndüğünü, çay kadehlerinin ellerden bırakıldığını bilseler veya bunu tahmin etseler bile sanatçıya ve nameye karşı duyulan ibadet hissini Münir daha başka bir şekilde zamanımıza nakletmiştir. Münir'in konserlerinde yalnız işitme zevki hakimdir ve kulak bütün hassası ile faal bulunduğu zaman diğer dört his sadece sükut eder Dimağı yalnız kulağın tesiri altında kalır. Münir Nurettin'e gönül bağı ile bağlanmış, onun sesine, müziğine, mesleki disiplinine hayran kalmış bir başka kişi de avukatı Hüseyin Özkan'dır. Sayfa 133, yine bir siyah beyaz fotoğraf. Sağ başta Serpil Barlas'ın annesi Aysel İpar, Münir Nurettin, Nesrin Sipahi ve TRT kameramanı. Ayakta sağda Aysel İpar'ın eşi, TRT müzik programı yapımcısı Kaynak Gültekin, Hüseyin Özkan ve Nesrin Sipahi'nin eşi. 13-12-1974 tarihinde Taksim Belediye Gazinosu'nda Kubbe Altı Musiki Derneği'nin düzenlediği bu gecede hatır için sahne alıp bir iki şarkı okuyacaktı. Hüseyin Bey de tıpkı Orhan Nasuhioğlu gibi ilk kez çocuk yaşında dinlediği Münir'in hiçbir konserini kaçırmamış, onun hakkında çıkan her yazıyı arşivlemiş, hayatını hem özel dostu hem de avukatı olarak yakından izlemiştir. Hele bir İzmir konseri vardır ki ne zaman Münir Nurettin'den söz açılsa o muhteşem konseri hatırlar. Yıl 1969 ya da 1970. Üstad Normal programını bitirmiş, aldığı alkışların bir türlü son bulmaması üzerine bis yapmaya karar vermiştir. Şarkısına başlamadan önce bir açıklama yapar. Şimdi size okuyacağım Ali Rıfat Çağatay'ın Tereddüt şarkısı Buselik makamında bestelenmiştir. Ama biz her zaman onu iki ses aşağıdan yani Nihavend makamından okuruz. Bugün ben sizlere bu şarkıyı esas makamı Buselik'ten okuyacağım. Hüseyin Bey çok heyecanlanır. Üstadın yaşı 70'e dayanmıştır. Acaba sesi bu makamın gerektirdiği ölçüde çıkabilecek midir? Münir Nurettin inanılmaz bir dolu gırtlakla şarkısını bitirir. Hüseyin Özkan bu yaşta böyle bir sesin çıkabileceğini ummamış olduğu için utanç duyar. İzmirliler yine doyumsuz bir müzik akşamı yaşamışlardır. Hüseyin Bey'in üstada sevgisi ve bağlılığı o derecededir ki ölümünden sonra Yılmaz Öztuna'nın Türk Musikisi Ansiklopedisinde yer alan bazı bilgileri sanatçının kişiliğine saygısızlık saymış ve bu ifadelerin değişmesi için mahkemeye başvurmuştur. Ne yazık ki Yargıtay böyle bir davayı ancak merhumun varisleri açabilir yolundaki kararıyla davayı reddetmiş ve Münir Nurettin hakkındaki haksız eleştiriler bu ansiklopediden çıkarılmamıştır. Sayfa 135'te yine büyük bir fotoğraf. Ömrünün büyük bir kısmını genç kadınlar tarafından çevrelenmiş olarak geçiren Münir Nurettin 60'lı yıllarda İzmir Radyosu sanatçıları ile diyor. Arkada 3 tane bayan, önde de Münir Nurettin oturuyor. Sayfa 136'da yine bir büyük fotoğraf. Konserlerinin birinde kızlar korosu eşliğinde diyor. Arkada kızlar korosu, önde Münir Nurettin ayakta mikrofonda şarkı söylüyor. Ama Özkan'ın Münir Nurettin adına açtığı ve kazandığı başka davalar vardır. Ve yine ne yazıktır ki bu davalar da devlet kurumlarının sanatçılarına ne ölçüde sahip çıktığının kötü örnekleridir. O sanatçılar ki Atatürk gibi devlet adamlarının el üstünde tuttuğu, baş köşelerde ağırladığı, haklarını ve onurlarını korumak için hıdivleri bile azarlayabildiği kişilerdir. Hüseyin Özkan tedavi giderlerini ödemeyen Sosyal Sigortalar Kurumu'na ve yine tazminatını ödemeyen İstanbul Belediyesi'ne karşı açtığı davaları da kazanmıştır. Davalar kazanılmış ama Münir Nurettin'in de gönlü kırılmıştı. O Münir Nurettin ki sanatını her şeyin üstünde tutmuş, yıllarca görevini büyük bir ciddiyet ve özveriyle yerine getirmişti. Ve yaşadığı sürece her devirde devletin ileri gelenleri, başbakanlar ve bakanlar ona her zaman saygı göstermişlerdi. Hüseyin Özkan, Kanuni Hilmi Rit'ten dinlediği bir anıyı şöyle aktarıyor. Hilmi Rit ve Münir Bey, Bal Mahmut'un, Mahmut Baler, Küçükçekmece'deki evinde bir davete birlikte gitmişler. İçeri girdiklerinde o sırada Cumhurbaşkanı olan Cevdet Sunay, etrafındaki zevatla birlikte üstadı görünce ayağa kalkarak yanlarına gelmiş ve iltifatlarda bulunmuş. Hilmi Bey dediydi ki, eğer üstad kendine dair ilgi veya herhangi bir şey isteseydi, iki kelime etmesi kâfi idi. O derece itibarı vardı. Ama o hiçbir şey istemezdi. Hayatı boyunca da istemedi. Hüseyin Özkan, üstadın emekli olduktan sonra Ercüment Berker'in girişimiyle Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda Repertuvar Kurulu üyeliğine getirildiğini de anlatıyor. Bu görev ona bir jest olarak verilmiştir. Yaşlı ve hastadır. Kimse işe gelmesini beklememektedir. Ama o, evinde oturup parasını alabilecekken ısrarla derslere girmiş ve kendine verilen görevi yerine getirmeye çalışmıştır. Çin Uçen Tanrı Korur diyor ki, koro şefliği ve konservatuvar hocalığı yapmış olan Münir Nurettin, erkek öğrenci yetiştirmemiştir. Belki kadın sesine, ses cinsi olarak daha büyük zaafı olduğundan, belki de hiçbir erkek sanatkarın kendisine yaklaşamayacağına inandığından. Ama ışığı gördükleri andan itibaren, etrafında dönüp durmaktan kendilerini alıkoyamayan pervaneler gibi, Cemil'i dinledikten sonra ona pervane olmamak nasıl 80 yıldır hiçbir saz sanatkarı için mümkün olmamışsa, Münir'i dinledikten sonra da Türk musikisinde daha ustaca şarkı okumanın mümkün olamayacağını söylemek hiç de abartılı bir iddia değildir. Sayfa 138'de yine bir fotoğraf, radyo konseri diyor. Arkada üç bayan ve bir erkek, önde Münir Nurettin mikrofonun önünde duruyor. Sayfa 140'da yine tam boy, sonradan renklendirilmiş Münir Nurettin'e ait bir fotoğraf. Bir sandalyede veya koltukta oturuyor. Elinin birini çenesine dayamış, gülüyor. Ayrım sonu.